Ayrım 31.
Bunu birkaç kez etkin olarak yapınız. Belki bir sonraki konuşmanızda amirinizi gözlüklü, kocaman burunlu görür ve onunla konuşurken kendinizi daha farklı hissedebilirsiniz. Böylece geçmişte yarattığınız uyarıcıların dışında ikili etkileşiminizde yeni bir usul geliştirecek şekilde ona bir geri besleme sağlayabilirsiniz. Diğerlerinin temel sorun olarak gördüklerini ben küçük olarak yeniden çerçeveleyerek bunları uyguladım. Karmaşık durumlarda genellikle istediğiniz sonuca ulaşıncaya kadar küçük küçük yeniden çerçeveleme serileri yapmak zorunda kalabilirsiniz. Daha geniş anlamda yeniden çerçeveleme hemen hemen her şey hakkındaki olumsuz hislerin elenmesinde kullanılabilir. En etkili tekniklerden birisi de kendinizi bir tiyatronun içinde görüntülemenizdir. Size sorun yaratan bir deneyiminizi ekrandaki bir film gibi görün. Önce bir çizgi film gibi hızla ileriye doğru oynatmak isteyebilirsiniz. Fon müziği olarak sirk müziğini kullanmak isteyebilirsiniz. Sonra onu geriye doğru oynatarak hayalin gittikçe daha gülünç hale geldiğini izleyebilirsiniz. Bu tekniği sizi rahatsız eden bir şeyde deneyiniz. Kısa sürede olumsuz gücün kaybolduğunu göreceksiniz. Aynı teknik korkuları yenmede kullanılabilir. Fakat önce korkuyu sağlayan nedeni açığa çıkarmanız gerekir. Bunun nasıl yapılacağını açıklayalım. Genellikle bir korkunun kökeni derin dokunsal bir düzeydedir. Bu yüzden etkili bir yeniden çerçeveleme yapabilmek için aranıza oldukça fazla bir mesafe koymanız gerekir. Korkusal tepkiler o kadar kuvvetlidir ki sadece onu düşünmesi bile tepki göstermesine neden olabilir. Böyle kişilerle ilgilenmenin yolu birçok kez temsillerini ilgisizleştirmektir. Buna ikili ilgisizleştirme diyoruz. Örneğin bir şey hakkında korkunuz varsa bu alıştırmayı yapın. Sonra kendinizi bütünüyle canlı ve güçlü hissettiğiniz bir ana geri dönün. O duruma geri dönerek kuvvet ve güven duygularını hissedin. Şimdi bir koruyucu kafesle güvenliğinizin sağlandığını görün. Güvenliliğe sahip olduktan sonra beğendiğiniz zihinsel filme gidin. Ekranı iyi görebilecek şekilde rahat bir koltuğa oturun. Sonra koruyucu kafesin içinde olduğunuzu hissedip, benliğinizin vücudunuzdan ayrılıp projeksiyon kabininin tavanına çıktığını hissedin. Aşağıya bakarak kendinizi boş ekrana bakan bir seyirci olarak görün. Bunları yaptıktan sonra ekrana bakın ve sizi gerçekten rahatsız eden bir deneyiminizin ya da korkunuzun siyah beyaz durağan bir çerçevesini görün. Seyircisi olarak kendinize yukarıdan bakıyor ve kendi kendinizi seyrederek ekranda neler olduğunu gözlüyorsunuz. Onunla iki kat ilgisiz olduğunuzu hatırlayın. Bu durumda siyah beyaz hayali çok hızlı bir biçimde geriye doğru işletin. Böylece sizi oyalayan şeyin ucuz bir video filmi ya da eski bir güldürü filmi gibi göründüğünü görürsünüz. Ekranda bu filmi seyreden seyirci olarak kendi kendinizi seyrederken ona karşı komik tepkiler gösterdiğinize dikkat edin. Bir adım daha ileri gidelim. Ben sizin gerçekten becerikli olan yönünüze, yani kabin tavanındaki oturmuş halinize, geri dönen ve ayağa kalkıp ekranın önüne giden kısmınıza katılmak istiyorum. Bunu güçlü ve güvenli bir şekilde yapma yeteneğine sahip olmalısınız. Sonra önceki halinize onu yukarıdan seyrettiğinizi ve deneyimini değiştirmesine yardımcı olabilecek birkaç çözüm yolu bulduğunuzu, sorunuyla farklı bir şekilde başa çıkmasına yardımcı olacak iki ya da üç tane anlam ya da kapsam yeniden çerçevelemesine sahip olduğunuzu, daha gençken şimdiki sorunlarınızla başa çıkmanızı sağlayan bu yolların şimdiki ve gelecekteki daha olgun algılamalarıyla da başa çıkabileceğini anlatın. Tüm bu acı ve korkulara sahip olmak zorunda değilsiniz. Siz şimdi daha genç halinizden daha çok beceriklisiniz ve eski deneyim sadece tarihtir, başka bir şey değil. Genç halinize daha önce beceremediği bir konuda başarıya ulaşması için yardımcı olun ve sonra hızla yerinize oturarak değişen filmi izleyin. Aynı sahneyi kafanızda oynayın. Fakat bu kez aynı sorunla daha çok güvenle başa çıkabilen daha genç halinizi izleyin. Bunu yaptığınızda ekrana geri dönerek genç halinizi, korkularını, fobilerini, yılgılarını yendiği için kucaklayarak kutlayın. Sonra daha öncekinden çok daha becerikli ve yaşamınızın önemli bir kısmını oluşturduğunu bilerek genç halinizi tekrar kendi içinize geri çekin. Bunu sahip olduğunuz diğer birkaç korku içinde yapın. Daha sonra aynı işi başkaları içinde yapın. Bu inanılmaz derecede güçlü bir deneyim olabilir. Ben yaşamları boyunca kötü korkulara sahip olan kişilerin bu korkularını genellikle birkaç dakika içinde yenmelerini sağlama yeteneğine sahibim. Bu yöntem niçin işe yarar? Çünkü korku durumuna girmek için belirli deneyimi düşündüğünde yarattığı durumu değiştirirsiniz. Bazılarının bu alıştırmaların birçoğunu yapabilmeleri için daha önce erişemedikleri bir düzeyde zihinsel disiplin ve hayal gücü gerekebilir. Bunun sonucu olarak ilk başta size vermekte olduğum zihinsel stratejilerin birçoğunun kontrol altında olduğunu hissedebilirsiniz. Bununla birlikte beyninizi bu şekilde çalıştırabilir ve bu stratejiler üzerinde dikkatle çalışırsanız her zaman eskisinden daha mahir olduğunuzu hissedersiniz. Bazı bağlamlarda her davranışın bir amacının olduğu, yeniden çerçevelemede unutulmaması gereken önemli noktalardan birisidir. Sigara içiyorsanız bunu ciğerlerinizi kanser yapıcı maddelerle doldurmak için yapmazsınız. Belirli sosyal ortamlarda daha rahatlattığı ya da gevşeme, rahatlama hissini verdiği için sigara içersiniz. Kendinize bir kazanç yaratmak için böyle davranıyorsunuz. Bu nedenle bazı durumlarda bu davranışın karşıladığı ihtiyaçlara göğüs germeden bu davranışı yeniden çerçevelemeyi olanaksız bulabilirsiniz. Bu sorun bazen sigara içme alışkanlığını elektroşok terapisiyle tedavi etmeye çalışırken ortaya çıkar. Bu da belki sigara içmek kadar kötü olan sürekli endişe ya da aşırı yeme hissi gibi bir şoka girmenize neden olabilir. Bu yaklaşımın kötü olduğunu söylemiyorum. Sadece ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılayabilmeniz için bilinçsiz niyetlerinizin keşfedilmesinin yararlı olacağını söylüyorum. Tüm insan davranışları şu ya da bu yolla bir ihtiyacı karşılamak için tasarlanmış uyarlamalı davranışlardır. Kişileri sigara içmekten nefret ettirmek sorun değildir. Fakat ben sigara içmenin yarattığı gibi olumsuz yan etkileri yaratmadan ihtiyaçları karşılayacak yeni davranış seçenekleri yarattığımdan emin olmak istiyorum. Sigara içme size rahatlık, güvenlik, ilgi odağı olduğunuz hislerini veriyorsa aynı ihtiyaçları karşılayacak daha iyi bir davranış şekliyle ortaya çıkmak gerekir. Richard Bandler ve John Grinder sağladığı önemli yararları koruyarak istenmeyen davranışlarınızı değiştirmek için 6 adımlık bir yeniden çerçeveleme süreci tanımladılar. 1. Değiştirmek istediğiniz davranış ya da paterni tanımlayınız. 2. Bilinçsiz zihninizin bu davranışı yaratan kısmı ile iletişim kurun. İçinize gidin ve sorunlarınıza cevap verirken oluşacak vücut duygularında, görsel hayallerde ya da seslerde meydana gelecek herhangi bir değişikliği seçebilecek veya rapor edebilecek şekilde edilgen bir hazır bulunuşluğu koruyarak aşağıdaki soruyu kendi kendinize sorun. Soru: X davranışını yaratan kısmım benimle bilinçli olarak iletişim kurma isteğinde olacak mıdır şeklindedir. X kısmı adını verdiğimiz bu kısımdan evet şeklinde iletişimde bulunmak istediği zamanki sinyali yoğunlaştırmasını ve hayır şeklinde iletişimde bulunmak istediği zamanki sinyali zayıflatmasını isteyin. Evet şeklinde iletişimde bulunan kısımdan sorarak cevabı test edin. Sonra hayır şeklinde iletişimde bulunan kısımdan sorarak cevabı test edin ki iki cevabı birbirinden ayırabilirsiniz. 3. Davranışla niyeti birbirinden ayırın. Sizinle işbirliği yapmak isteyen kısma teşekkür etmelisiniz. Şimdi ona sizin için X davranışını yaratarak ne yapmaya çalıştığını, size bildirmeye istekli olup olmadığını sorun. Bu soruyu sorarken de evet ya da hayır cevaplarını seçebilecek şekilde hazır olmalısınız. Bu davranışın geçmişte size hangi yararları sağladığını not edin ve sonra bu önemli faydaları sağlamayı sürdürdüğü için bu kısma teşekkür edin. 4. Niyetleri tatmin edecek alternatif davranışlar yaratın. Şimdi içinize dönerek en yaratıcı kısmınızla temasa geçin ve iletişimde bulunduğunuz kısmın niyetlerini tatmin etmek için ex davranışından daha iyi ya da ex kadar iyi olan 3 alternatif davranış yaratmasını isteyin. 3-7 davranış yarattığında yaratıcı kısmınızın evet sinyali vermesini sağlayın. Şimdi de yaratıcı kısmınıza 3 yeni davranışın ne olduğunu size açıklayıp açıklamayacağını sorun. 5. X kısmının yeni seçenekleri kabul etmesini ve ihtiyaç olduğunda bunları yaratma sorumluluğunu üstlenmesini sağlayın. Şimdi X kısmına 3 yeni davranışın en azından X davranışı kadar etkili olup olmadığını sorun. Şimdi de X kısmına niyet ihtiyaçlarının tatmin edilmesi gerektiği uygun durumlarda yeni davranışları yaratma sorumluluğunu üstlenme isteğinde olup olmadığını sorun. 6. Bütünsel bir kontrol yapın. Şimdi içinize dönün ve yeni yapılan anlaşmalara itirazı olan kısımların olup olmadığını ya da tüm kısımların sizi desteklemede anlaşıp anlaşmadıklarını sorun. Sonra geleceğe bir adım atarak eski davranışı tetikleyebilecek bir durumu hayal edin ve yeni seçeneklerinizden birini kullanarak deneyim yapın ve hala istediğiniz faydaları sağlayıp sağlamadığını kontrol edin. Gelecekte istenmeyen davranışı tetikleyebilecek başka bir duruma adım atın ve bir diğer yeni seçeneğinizi kullanarak deneyim yapınız. Diğer kısımların yeni seçeneklere itirazı olduğuna ilişkin bir sinyal alırsanız, hangi kısmını itiraz ettiğini, geçmişte size hangi faydaları sağlamakta olduğunu tanıyarak baştan başlamalı ve onun size sağlanan faydaları sağlayacak ve yeni seçenek kümeleri oluşturacak şekilde X kısmıyla birlikte çalışmasını sağlayın. Bir kısmınızla konuşmanızdan söz etmek saçma ya da tuhaf gelebilir. Fakat Dr. Erickson, Bandler ve Grinder gibi kişiler tarafından oldukça yararlı bulunan temel bir hipnotik paterndir. Örneğin sürekli olarak aşırı yemek yiyorsanız, yeni davranış türleri üretmenize neden olan bir switch paterni uygulayabilirsiniz ya da bunu değiştirmek istediğiniz bir davranış olarak tanıyabilirsiniz. Bilinçsiz kısmınızdan, bu paternin geçmişte sağladığı faydaları sizinle paylaşmasını isteyebilirsiniz. Belki kendinizi yalnız hissettiğinizde bu durumu değiştirmek için yiyecekleri kullandığınızı keşfedebilirsiniz. Belki de güvenlik duygusu yaratmanıza yardımcı olarak gevşemenize neden olabilir. Bundan sonra size ait olma ve arkadaşlık ya da güvenlik ve gevşeme hissi verecek 3 yeni seçenek yaratabilirsiniz. Belki genel yapısının insanlarla ilişkinizi kuvvetlendirmeniz ihtimalini beslemesi, arkadaşlarınızla gevşeyeceğinize ilişkin güvence hissi vermesi, aynı zamanda zayıflamanızı sağlayarak ileride daha iyi bir görünüm kazanma güvencesi vermesi nedeniyle bir sağlık kulübüne üye olabilirsiniz. Bir düşünceye dalarak tüm evrenle birlik hissini yaratabilir ve böylece kendinizi aşırı yediğiniz zamanlardan daha güvenceli ve gevşemiş hissedebilirsiniz. Bu alternatifleri oluşturduğunuzda onların benzeşimli olup olmadıklarına bakın. Yani her yönünüzün gelecekte bu yeni seçenekleri kullanmada destek verme isteği içinde olacağından emin olun. Benzeşimli hissediyorsanız bu seçenekler sizi destekleyen istediğiniz davranışları üretmenize yardımcı olacak ve aşırı yemek zorunda kalmayacaksınız. Geleceğe gidin ve şimdi ürettiğiniz sonuca dikkat ederek yeni seçeneklerin etkin kullanımını zihninizde deneyin. Yeni seçenekler için bilinçsiz zihninize teşekkür edin ve yeni davranışlarınızdan hoşlanın. Bir kere istenmeyen eski davranışlarınızdan daha çok bilinçsiz ihtiyaçlarınızı neyin destekleyeceğini keşfedince, üretmeye alıştığınız davranışın yerine istediğiniz yeni davranışı getirebilmek için switch paternini bile kullanmak isteyebilirsiniz. Negatif görünüşlü hemen her deneyim yeniden çerçevelenerek pozitife dönüştürülebilir. Muhtemelen bir gün geriye baktığımda buna güleceğim deyiniz. Niçin şimdi geriye bakıp gülmüyorsunuz? Bu sadece bir perspektif sorunudur. Herhangi bir kişinin temsilini, switch paterni ya da diğer tekniklerle yeniden programlayabilirsiniz. Fakat kişi eski davranışlarından, yeni geliştirdiği seçeneklerden daha çok fayda sağlıyorsa, onun muhtemelen eski davranışına geri döneceğine dikkat etmek önemlidir. Ayağında nedeni açıklanamayan bir uyuşma olan kadınla çalışır ve bu uyuşmayı yaratmak için kafasında ve fizyolojisinde neler yaptığını bulursanız ve kadın da vücuduna artık uyuşma yaratmayacak sinyal göstermeyi öğrenirse, onun sorunu şimdilik çözümlenmiş olur. Fakat o eve döndüğünde kocasının bulaşıkları yıkaması, onunla daha çok ilgilenmesi, ayağına masaj yapması ve benzeri ayakları uyuşukken çok sayıda sağladığı bu ikincil faydaları artık elde edemiyorsa, kadın tekrar hasta olabilir. İlk birkaç hafta ya da ayda eşinin iyileşmesi nedeniyle koca heyecanlıdır. Bununla birlikte o iyileştiği için sadece kadının bulaşık yıkamaya başlamasını beklemez, aynı zamanda ayaklarına masajı bırakır ve eşine daha az ilgi gösteriyor gibi görünür. Kısa bir süre sonra da kadın tekrar hastalanır. Kadın bunu bilinçli olarak yapmaz. Bilinçsiz zihnine isteklerini daha iyi sağlayan eski davranış sinyallerini ulaştırır ve ayaklarındaki uyuşma aniden tekrar ortaya çıkar. Böyle bir durumda kadın kendisine kocasıyla aynı kalitedeki deneyimleri verecek başka davranışlar bulmalıdır. Kadın yeni davranışıyla eskisinden daha çok şey kazanmalıdır. Çalışmalarımın birisinde 8 yıldır AMA olan bir kadın olağan dışı mahir ve dengeli görünüyordu. Sonra kadının AMA olmadığını keşfettim. Öyleyse şimdiye kadar niçin AMA'ymış gibi yaşıyordu? Kadının görüşü daha önce geçirdiği bir kazada zayıflamıştı. Bu kazadan sonra etrafındaki kişiler ona daha önceki yaşamında hiç görmediği biçimde sevgi gösteriyorlar ve destek oluyorlardı. Buna ek olarak bir de gündelik işlerini yaparken bile diğerlerinin onun AMA olduğunu sandıklarını keşfetmeye başlamıştı. Diğer kişiler kadına özel ilgi gösteriyorlardı. Bu nedenle kadın kendi kendisini bile kör olduğuna ikna ederek kazadan sonraki davranış şeklini sürdürdü. Kadın diğerlerinin kendisine karşı otomatik olarak düşünceli ve sevgi dolu bir tarzda davranmalarını sağlayacak daha güçlü bir yol bulamamıştı. Yabancılar bile ona özel ilgi gösteriyordu. Ancak kadın ondan uzaklaşmak için daha büyük ya da şimdiki davranışından daha çok fayda sağlayacak bir şey geliştirebilirse davranışı değişir. Şimdiye kadar yeniden çerçeveleme ile negatif algılamaları pozitife dönüştürebileceğimiz yollar üzerinde durduk. Fakat ben sizin yeniden çerçevelemeleri bir terapi, kötü olduğunu düşündüğünüz durumlardan iyi olduğunu düşündüklerinize giden bir yol olarak düşünmenizi istemiyorum. Yeniden çerçeveleme, gerçekte 3 aşağı 5 yukarı potansiyel ve olabilirlilik için mecazlardan başka bir şey değildir. Yaşamımızda daha iyi bir şekilde yeniden çerçevelenemeyecek çok az şey vardır. Göz önüne alınması gereken en önemli çerçevelerden birisi de olabilirliliklerdir. Genellikle bir fikre saplanıp kalırız. Muhteşem sonuçlar alabilecekken kısıtlı tatmin edici sonuçlar alıyor olabiliriz. Şimdi yapmaktan memnun olduğunuz 5 şeyin listesini yapın. Onlar iyi giden ilişkiler, İşinizdeki bir şey, çocuklarınızla ya da paranızla yapmakta olduğunuz bir şey olabilir. Şimdi onları daha iyi olarak hayal edin. Düşünmek için birkaç dakikanızı harcayın. Muhtemelen yaşamınızı büyük ölçüde geliştirecek yollar bularak kendi kendinize şaşıracaksınız. Olabilirlilik yeniden çerçevelemesi hepinizin yapabileceği bir şeydir. Yapılması gereken tek şey, eyleme geçebilmek için potansiyelimizi ve kişisel gücümüzü hazır durumda tutabilecek zihinsel esnekliğe sahip olmaktır. Bu kitaptaki her şeye uygulanabilecek son bir fikir daha ilave edeyim. Yeniden çerçeveleme, daha büyük sonuçlar üretmek için zihinsel alet çantanızdan alıp kullanabileceğiniz bir diğer etkili ustalığa da sahiptir. Kabullerin açıklanması ve neyi iyi yaptığınıza ilişkin yararlı bağlamların bulunmasının devam eden bir süreci olarak onu daha geniş kapsamda düşünün. Liderler ve tüm diğer büyük iletişimciler yeniden çerçeveleme sanatının ustasıdırlar. Meydana gelen herhangi bir şeyi alıp Onun olabilirlik modelini kurarak kişilerin nasıl güdüleneceğini ve güçlendirileceğini bilirler. IBM'in kurucusu Tom Watson hakkındaki anlatılan meşhur bir öykü vardır. Onun yardımcılarından birisi şirkete 10 milyon dolara mal olan korkunç bir hata yapar. Watson'ın bürosuna çağrıldığında "Sanırım istifa etmemi istiyorsunuz," der. Watson yardımcısına bakarak "Şaka mı yapıyorsun? Sadece eğitimin için 10 milyon dolar harcadık," cevabını verir. Meydana gelen her şeyde alınması gereken değerli bir ders vardır. Gümüş kaplama ne kadar parlak olursa olsun, onlar daima koyu bir leke bulurlar. Fakat her beceriksiz tutum, üretime karşı her davranış için etkili bir yeniden çerçeveleme vardır. Bir şeyden mi hoşlanmıyorsunuz, onu değiştirin. Davranışlarınız sizi destekleyecek yönde değil mi? Başka bir şey yapın. Sadece etkin davranışlar üretmeye giden bir yol vardır, fakat onlara ihtiyacınız olduğunda onları bulabileceğinizden emin olun. Gelecek bölümde istediğimiz anda herhangi bir fikir ve yararlı davranışın yeniden nasıl tetikleneceğini öğreneceğiz. Bölüm 17. Başarıyı çağrıştırmak. Nerede olursanız olun, elinizdekilerle yapabileceklerinizi yapın. Theodore Roosevelt. Amerikan bayrağını görünce benim gibi tüyleri diken diken olan insanlar vardır. Analitik olarak düşünürseniz bu tuhaf bir tepki değildir. Bununla birlikte bayrak, renkli ve dekoratif paterni olan bir bez parçasından başka bir şey değildir. Onun doğasında sihirli olan hiçbir şey yoktur. Fakat şüphesiz bu yorum konunun can alıcı noktalarını gözden kaçırmaktadır. Evet, o sadece bir bez parçasıdır. Fakat aynı zamanda ulusumuzun tüm meziyetlerini ve karakteristiklerini temsil eder. Bu nedenle herhangi bir kişi bayrağı gördüğünde aynı zamanda ülkemizin temsil ettiği her şeyin güçlü, yankılı bir sembolünü görür. Çevremizdeki sayılamayacak kadar çok şey gibi bayrak da belirli durum kümeleriyle bağlantıyı sağlayan duyusal bir uyarıcı, yani çağrıştırıcıdır. Çağrıştırıcı bir kelime, bir deyim, bir davranış ya da bir nesne olabilir. Gördüğümüz, işittiğimiz, tattığımız, hissettiğimiz ya da kokladığımız herhangi bir şey olabilir. Çağrıştırıcılar çok büyük bir güce sahiptirler, çünkü anında çok güçlü durumlara erişebilirler. Bayrağı gördüğünüzde olan budur. Derhal ulusu bir bütün olarak nasıl hissettiğinizi temsil eden güçlü duygu ve duyuları denersiniz. Çünkü bezin belirli renkleri ve tasarımlarıyla bu hislerin bağlantısı ya da ilişkisi kurulmuştur. Dünyamız önemli önemsiz çağrıştırıcılarla doludur. Winston'ın tadı iyidir diye söze başlarsam, büyük bir olasılıkla aklınıza hemen sigara gelecektir. Relief kelimesi nasıl hecelenir diye sorsam, çoğunuz onu R-O-L-A-I-D-S olarak hecelersiniz. Tüm sigaraların tadının kötü olduğunu düşünebilirsiniz. Muhtemelen R-E-L-I-E-F'nin hecelemesini de biliyorsunuzdur. Fakat reklamlar o kadar etkilidir ki inanmadığınız bir cevabı bile çağrıştırabilir. Aynı cevap her zaman verilir. Birisini görünce onunla ilgili olan hislerinize bağlı olarak hemen iyi ya da kötü bir durumun içine girersiniz. Dinlediğiniz bir şarkı anında durumunuzu değiştirebilir. Bunların hepsi güçlü çağrıştırıcıların sonuçlarıdır.